Ayrım 12.
Bay Lujan'ın namusluluğundan kimsenin kuşkulandığını sanmıyorum. Önemli olan düşüncelerinin Fransa'nın güvenliğiyle uyuşup uyuşmaması. Hem sonra bu konuda karar vermeye yetkili kişi de ben değilim. Daladier politikasını savunmak bana düşmez. Sadece sizi dostça uyarmak istedim. Nivel çıktı. Cep feneriyle sokağı aydınlattı. Mado'yu gördü. Genç kız ona güle güle bile demeden köşeyi dönüp kayboldu. Acele ediyordu. Kaybedilecek bir dakikası yoktu. Artık kendini gereksiz hayatını düşünecek sıra değildi. Bir saatliğine yaşayışını doğrulayacak bir iş çıkmıştı. Kapıyı Josette açtı. Mado hemen anladı. Geç kalmıştı. Kitaplar, elbiseler, yastıklar yerde sürünüyordu. Zamanında yetişip sizi uyarmak istiyordum. Josette atıldı, genç kıza sarılıp öptü. Bu davranış öylesine alışmadığı şeydi ki Mado'nun gözünde yaşlar beliriverdi. Saat 6'da götürdüler. Ortalığı toplayacak vakit bulamadım. Paul Mado'nun elini sıktı. Sağ ol kardeş. Mado eve döndüğünde babası hep homurdanıyordu. Rochelle'e indirdikleri darbenin sözünü etmiyorum. Lojan fabrikamızın bütün yükünü taşırdı. Ama bu adam gerçekten namusun ta kendisi. Dün kanım tepeme çıktı. Onunla tartıştım. Aslında hepsi delirmiş. Neden işçileri kızdırmak istiyorlar? Bizde birlik yok. Almanlar Hitler'in peşinden gidiyorlar. Tabii biz daha zenginiz, daha güçlüyüz. Ama insan yine de korkuyor. Fransa için korkuyor. Lojan'a gelince, çok üzgünüm. Babasının hiç beklemediği bir sırada Mado, ona acımak boş dedi. Onun gibilere insan gıpta edebilir. İnanıyorlar. Herkes de onlara inanıyor. Bizlere gelince, her şeyden kuşkulanıyoruz. Her şeyden korkuyoruz. Paul'un kendisine kardeş dediğini hatırladı ve kızardı. Nivel, Emniyet Müdürlüğü'nün uzun koridorlarından birinde ilerliyordu. Birden polislerin arasında yürüyen Lojan'la karşılaştı. Lojan gülerek onu selamladı. Beni artık tanımıyorsunuz galiba Bay Nivel. Özür dilerim, burası çok karanlık. Birden kızarak ekledi. Ruslarınızın yaptığını görüyor musunuz? Savaşın ilk günü Nivel defter tutmaya başladı. Kendisi için değilse bile kendinden sonrakiler için bu gergin günlerin anılarını saklamak istiyordu. Lojan'la karşılaştıktan sonra şunları yazdı. Cephede sessizlik hüküm sürüyor. Savaş içeride devam ediyor. Lojan tutuklandı. Ona rastladım. Çok canım sıkıldı. Solcuların ulusun dışında kaldıklarını kabul ediyorum. Yine de tatsız, üstelik başka çıkar yol da yok. Bu savaş kimin için gerekli bilmiyorum. Herhalde ne biz istiyoruz ne de Almanlar. Ama bir seçim yapmak için de çok geç. Hitler seçimini yaptı. Her şeyi Bolşeviklerle anlaşmayı bile kabul etti. Körlüğü beni şaşırtıyor. Çılgın, varını yoğunu yeşil çuhanın üzerine atmaya hazır bir kumarbaz. Yakınlarını, vatanını, şerefini atıp her şeyini yitirince de kendini öldürmeye hazır. Bir kumar, gün ışığında ölgün bir mum ışığı ve yıkıntılar. İşte Avrupa'nın sonu. Şirke ile yaptığım bir konuşmayı hatırlıyorum. Şimdi Şirke askere çağrılmış. Sınırımızda bekliyordur. Özellikle Batı uygarlıklarının zaferi uğruna savaşıyoruz. Nazi komünist imparatorluğuna karşı onların Weimar Cumhuriyeti'ni kurtarmak için. Yarın ben de cepheye gönderilmemi isteyeceğim. Şu sıra insan siperlerde kendini çalışma odasındakinden çok daha rahat hissediyordur. Ne sıkıcı iş. Bütün Avrupa bu kent gibi karanlıklar içinde. İnsanların anlayışı da karanlıklar içinde. Kaçırılan Persefon bir pasif koruma sığınağında gözyaşı döküyor ve ben bu gözyaşlarını insanların diline çevirme yeteneğinden yoksunum. Yatmayı düşündü. Sonra fikrini değiştirip odayı arşınlamaya koyuldu. Sözcükler uçuşuyor, önünde dolanıp duruyor, yakalamak istediğinde elinden kurtulup kaçıyorlardı. Kırık bir dal gibi bir dize asılı kalmıştı. Sonra karanlık ve boş dünya yankılandı. Nivel sözcüklere, seslere, cıvıltılara, tınlamalara boğuldu. Sabaha kadar yazdı durdu. Böylesine esinlenerek yazdığını hatırlamıyordu. İşte gün doğmuştu. Tıraş oldu, işine gitmeye hazırlandı. Yazdığını bir kere daha okumayı düşündü. Vazgeçer gibi oldu, yine de dayanamayıp okudu. Ne kötü, nasıl da zorlanarak yazılmış dizelerdi bunlar. Ne uyum vardı ne duygu. Herhalde insanın şu sıra şiir yazması olanaksızdı. İncecik kağıtları avucunda buruşturdu, birden Emniyet Müdürlüğü'nün karanlık koridorunda lojanın alaycı gülüşünü hatırladı. Kızgınlıkla yüzünü buruşturdu. Şimdi savaşmak gerekiyordu işte. Sizi yeneceğiz Bay Lejan. Toplantı epey gürültülü geçti. Belçev, Sergey'in tasarısına karşı çıkmıştı. Her şeyden önce Blakov yoldaşın gerçekçi olmadığını, standart yedek parça yapımı olanaklarını önemsediğini belirtiyordu. Sonra eski görüşlerin çamuruna saplanıp kalıyor, yerel olanakları küçümsüyordu. Belçev büyük bir heyecanla konuşuyor, bir gün önce Sergey ile aynı fikirde olduğu halde şimdi de bu söylediklerine inanıyordu. Grigoriyev'in işe karışmasıyla fikrini değiştirmişti. Hep böyle olurdu. Üstlerinden biri tek kelime söylemesin. Belçev bir gün, hatta bir saat önce ağzından çıkanları unutur, yeni bir şeye inanıverirdi. Sergey'i anlamıyordu. Grigoriyev böyle diyorsa böyle olmalıydı. Oysa Sergey diretiyordu. İkinci bir kere tasarısının incelenmesine karar verildi. Sergey içinden Belçev'e diş biliyordu ama toplantı sonuçlarından hoşnuttu. Ekim ayındaydılar. Batan güneş ortalığı kızıla boyamıştı. Yolda çocuklar oynuyor, çiftler dolaşıyordu. Başına rengarenk bir başörtü bağlayan kadın bir kızıl ordu askerine şöyle diyordu. Likör bardakları buldum, öyle zarif ki. Hava serindi, gürültülüydü. Gökyüzü belli belirsiz renklenmişti. Sergey kendi kendine, savaşa girmeyişimiz ne büyük mutluluk dedi. Paris'i karanlıklar içinde gözünün önüne getirmeye çalıştı. Yapamadı. Kafasında hep donanma fişekleri yanıp sönüyordu. Ya Mado? Ne olmuştu acaba? Büyük bir acı duydu, boş bir sıraya kendini bırakıp gözlerini kapadı. Mado yeşil giysisiyle geliyor ve gülümsüyordu. Onu bir daha göremeyecekti. Ondan mektup bile alamayacaktı. Savaş aralarına girmişti. Paris bir telgraf, açıklama ve bildirisi ardında kaybolmuştu. Mado neredeydi acaba? Doğru, kaderle saklambaç oynanmaz. Zaman zaman Mado'yu unuttuğunu sanıyordu. Bundan yalnız büyük bir rahatlık değil, kendini kaybetmişçesine büyük bir dehşet duyuyordu. Sonra yine üzüntüsü geri geliyor ve rahatlıyordu. Kendi kendini hafiflikle suçlaması haksızdı. Keyiflenebilir, eğlenebilirdi bile ama Mado yüreğinin derinliklerinde yaşıyordu. Bütün varlığıyla Moskova'nın hayatına dalmıştı. Orada her ayrıntı Sergey'i duygulandırıyordu. Yolun kenarında bir sıraya oturmuş, Belçev'le tartışmaya devam ediyordu. Neden seri yapımı düzenleme olanağı bulunmasın? Grigoriyev çok çalışkan biriydi ama yanılabilirdi. Öte yandan Belçev, papağan gibi öğrendiğini tekrarlıyordu. Geçen yıl burada sefil bir baraka vardı. Bak, şimdi yerine yapılana, Moskova güzelleşti. Batılılar inşaata başladığımıza inanamazlar. Bir şeye inandıkları yok. Bizi düşmana karşı yapayalnız bırakmaya kalktılar. Almanlara karşı kendilerini neyle savunacaklar? Chamberlain'in şemsiyesiyle mi? Devirmek istedikleri Hitler değil, biziz. İnsan Nivel'i dinlese yeter. Birkaç yıl daha kazanabilsek. Grigoriyev'in düşüncesi kalıplaşmış. İlkel bir çalışma yolu onunki. Almanların büyük bir güç olduğu gerçek. Ama şimdi işler biraz daha düzeldi. Sınır biraz daha düzeldi. Sınır biraz daha uzaklaştı. Polonya ovaları gözünün önüne geldi. Kül, kan. Paris ne olacaktı? Kestane ağacının altındaki sıra ne olacaktı? Hayır, Mado ile Paris'i birbirinden ayırmak olanaksız. Onunla yine o sıraya oturabilir miydi? Nerede? Şimdi yanında güçlü kuvvetli, yanık yüzlü iki kız oturuyordu. Biri gülerek anlatıyordu. Görür görmez hemen ses tonu değişiverdi. Sergey gülümsedi. Genç kızlar gittiler. Gülen Olga yandırıyordu. Olga iyi bir kızdı ama çok gençti. Çocuk gibiydi. Annesinin yüzü solgundu. Kendine bakması gerekiyordu. Vasya'nın yolculuğu nasıl geçmişti acaba? Sergey saatine baktı. Acelesi olduğundan çocuklar gibi oradan geçen bir tramvaya atlayıverdi. Labasovlar hem evliliklerini hem de yeni evlerine taşınmalarını kutluyorlardı. Olga görevle giden Vasya'nın dönüşünü beklemelerinde diretmişti. Yakınlarından başka okul arkadaşı Natasha Krilova'yı çağırmışlardı. Labasov'da yazı işlerindeki arkadaşlarından ikisini sekreter Petya Drozdov ile dış politika yazarı 60'lık Zamkov'u davet etmişti. Önce ev sahibi konuklarına yeni dairelerini gezdirdi. Çok büyük değildi evleri, iki odaydı. Ama Semyon Ivanoviç en ufak ayrıntıları bile değerlendirirdi. Tuvaletin yanında işte burası da şey diye fısıldadı. Labasov 32 yaşındaydı. İri yarı, hastalıklı tenli, hep uyuklar gibiydi. Yaşından büyük gösteriyordu. Küçücük gözleri kurnazca davrandığını sandığında canlanırdı. 2 yıl önce yazı işleri müdürlüğüne getirilmişti. Daha önce bir sendikada çalışıyordu. Gazeteyi sevmiyordu. Yine de işgüzarlık yapıyor, geceleri yazıları en az 10 kere okuyup her keresinde kendi deyimiyle şüpheli bir şeyler buluyordu. Kimsenin yapmadığı bir karşılaştırma ya da fazla tekrarlanmamış bir özellik bulunduğunda kırmızı kalemine deli gibi yapışırdı. Birlikte çalıştığı arkadaşlarına en önemlisi yanılmamaktır derdi. Bir gün Olga'ya itiraf etti. İlk bakışta her şey eksiksiz gelir. Sonra birden tarlada pire yakalamak daha kolay iştir valla. Yerinden hoşnuttu. Hep ilerlemek isteyen Petya Drozdov'u alaya alırdı. Merak etme, bir silleyle ödüllendirirler seni. Tıklım tıklım dolu küçük daire hediyelik eşya satan dükkanları andırıyordu. Semyon Ivanoviç konuklarına gururlanarak elektrikli pikabını, maun yatakları, 10 kadar yastığıyla kanepelerini ve yer küreli bronz duvar saatini gösterdi. Sergey kız kardeşine "Amma da süs eşyanız var" dedi. "Kendimi cam ve porselen eşya satan dükkana girmiş bir hipopotam sanıyorum." Olga gülmeye başladı. "Bir şey kırarsan önemi yok. Yalnız bardaklarıma dikkat et. Pek fazla değil çünkü." "Eskiden benim de bir şeyim yoktu," diyordu Semyon Ivanoviç. "Ama zaman değişti. Bugün herkes evini döşüyor. Gelişme halinde." Genellikle sesi çıkmayan Vasya birden fikrini söyledi. Nina Georgievna'ya göre biraz kabalık yaptı. "Ben kıvır zıvırdan hoşlanmam. Böyle şeyler olmadığı zaman insan daha rahattır." Yemek boldu. Et ezmesi, pavurya, sebze salatası, yayın balığı, kağıt bir gülle süslenmiş süt domuzu, hepsinin ardından da hem yayın balığını sarartacak hem de süt domuzunun pembeliğini bastıracak kırmızılıkta bir pasta. Kokulu ve saf vodka, 4 çeşit şarap, şampanya. Semyon Ivanoviç aceleyle sanki görev yapıyormuş gibi çok yemek yedi. Yine de kayıtsızdı. Olga ağır ağır her lokmanın tadını çıkararak atıştırıyordu. İyice karnını doyuran çakır keyif Petya onu görünce pastayı da yediği halde süt domuzundan biraz daha aldı. Zamkov yemekhanede yercesine öndekine aldırmadan yutuyordu. Epey içen Vasya canlandı, yanındaki Natasha'ya sirkte gördüğü bir hipnotizma gösterisini anlattı. Sihirbaz herkesin içini gördüğüne yemin ediyordu. Biri sihirbazın saatini yürüttü. Herif "Milis nerede?" diye bağırmaya başlamaz mı? Halktan cevap verenler oldu. "İnsanların içini görüyorsan Milis'i ne yapacaksın?" Natasha'nın gülüşü bulaşıcıydı. Sihirbazın hikayesini başka duyan olmadığı halde Zamkov dahil herkes bastı kahkahayı. Sergeyi sıkıştırıp Paris'i anlattırdılar. Dikkatle ve kayıtsızlıkla dinlediler. Sanki orta çağdan ya da gezegenlerden birindeki hayattan söz ediyordu. Yerinde duramayan tek kişi Nina Georgievna'ydı. Paris'te Sergey'in başına geleni öğreneceğini umuyordu. Zamkov cebinden not defterini çıkarıp sordu. "Büyük sermaye şimdi kime dayanıyor, kime güveniyor?" Kahvelerin taraçalarında mangal yaktıklarını öğrenen Natasha keyiflendi. Gülerek söyleniyordu. "Sokakları ısıtıyorlar, amma da garip insanlar bunlar." Vasya savaş öncesi Paris'te çok bina yapılıp yapılmadığını sordu. Mimar olduğundan geleceğin beyazlı yeşilli sakin kentlerini düşünüyordu. Sonra Minsk'i tanıyamazsınız dedi. Kocaman Avrupa'yı bir şehir oldu. Herkes heyecanlandı. Sergey hayatında gitmediği Minsk'le Paris'ten fazla ilgilendiğini fark etti. Biri tatlı bir düştü belki ama yine de bir düştü. Öbürü hayatın ta kendisiydi. Vasya'nın kalın sesi, Natasha'nın gülüşü, Zamkov'un gıcırtıyı andıran konuşması gibi. Bu masanın çevresine oturanların geleceği, Minsk'in evlerine, kendi tasarısına, Grigoryev yanılıyordu nasıl olsa ve bir sürü başka şeye bağlıydı. Vasya okullardan söz etti. Konuşma mimariden eğitime geçti. Çocuklar çok şımartılıyor dedi Lebasov. Babam beni kırbaçla döverdi. Hiçbir zararını da görmedim. Nina Georgievna kızdı. Domostro'ya dönülemez artık. Öğretmenler çok dikkatli olmak zorunda. Oysa öğrenimleri yetersiz. Kültürden yoksun çoğu. Çocuk yeni yetişen bir fidan gibidir. Çok kolay kırılır. Semyon Ivanoviç radyoyu açtı. Bakalım dünyada neler olup bitiyor. Spiker, Barovici'de yapılan bir mitingden söz ediyordu. Ardından da akıl almaz büyüklükte bir helvacı kabağından. Sesi öylesine dokunaklıydı ki duyan kabağı onun yetiştirdiğini, böylece insanlığı kurtardığını sanırdı. Dış haberler. Spiker o gün Almanların kaç ton bomba yağdırdığını bildirmeye koyuldu. Hımm dedi Lebasov. Her şey bir yana, herifler hepsini iyi yoluyor. Diyecek yok. İyi savaşıyorlar üstelik. Sergey sinirlendi. Evet, Almanlar gerçekten savaşmayı biliyorlardı. Chamberlain ve Daladier gibilerinden de bir şey beklenemezdi. Ama neden Lebasov seviniyordu? Faşistlerin başarısında sevinilecek bir yan göremiyorum. Ha ha ha, kullandığınız terimler çok eski. Yazı işleri salonunda kırmızı kalemine yapıştığında da Semyon Ivanoviç hep heh heh heh derdi. Diplomat değilim ben. Doğruya doğru, eğriye eğri. Şu sıra yaşadığımız duruma bağlı biraz da, dedi Zamkov. Kısa süre önce gıda işçilerinin bir toplantısında sorunun yepyeni bir biçimde ele alındığını gördüm. Canım, sözcü yanılabilir de. Almanya'dan şöyle bir geçtim ama Paris'te bir Alman komünistiyle bir kadınla tanıştım. Sergey Anna'nın durumunu anlattı. Alçak herifler diye aykırdı Natasha. Nina Georgievna'nın gözleri yaşarmıştı. Vasya, er geç onlarla savaşmamız gerekecek dedi. Geç olması daha iyi. Bütün gücümüzü toplayabiliriz bu süre içinde. Petya Drozdov bir şeyler söylemek için yanıp tutuşuyordu. Herkes ateşi külleyeceğini sanıyordu. Petya, halk arasında Almanlara ne diyorlar biliyor musunuz diye sordu. En korkunç dostumuz diyorlar. Bu sözler herkesi neşelendirdi. Semyon Ivanoviç pikabı çalıştırdı. Petya Olga ile, Vasya'da Natasha ile dans ediyordu. Fransız kadınları güzel mi diye sordu Lebasov Sergey'e. Sergey gülümsedi. Çeşit çeşit. Hem sonra biraz da zevke bağlı. Petya dalgın dalgın sırıttı. Filmlere bakılırsa Fransız kadınları çok güzel. Ama muhakkak kendilerini satıyorlardır. Sergey omuz silkti. Nina Georgievna'ya yüzünü buruşturmuş gibi geldi ama yanlış da görmüş olabilirdi. Birden Semyon Ivanoviç bir kahkaha attı. Bizde de kendini satanlar var. Bir sessizlik oldu. İğrenç bir herif diye düşündü Sergey. Natasha bir gazete aldı, okur gibi yaptı. Olga mutfağa girdi, elinde çaydanlıkla döndü. Çay şimdi hazır olacak, hepimiz içeriz. Zamkov reçellerin tadına baktı. Küçük kaşığı yaladı, sonra eviniz çok iyi Semyon Ivanoviç dedi. Üstelik kendinize mükemmel bir eş buldunuz. Belki farkında değilsiniz ama büyük bir nimet. Zamkov 30 yılını bir arada geçirdiği hayat arkadaşını yitirmişti. Yaslı görünüyordu. Kendini kapıp koyvermişti. Çalıştığı ya da siyasetten söz ettiği zaman canlanıyordu. Ama şimdi fincanlara çay dolduran Olga'nın ellerine bakarken birden kendini yaşlanmış hissediyordu. İhtiyarlar gibi tekrarladı. Büyük bir nimet. Lebasov cevap verdi. Evet, çok iyi bir karım var. Ne yazık ki yıllık izinlerimizi kullandık. Gelecek yaz Karadeniz'e gideceğiz. Olga çok istiyor. Değil mi Olga? Olga cevap vermedi. Lebasov devam etti. Bana kalsa oltayla balık avlamak en sevdiğim şeydir. Gazetede gece işi bir takım sorumluluklar var. Sinirler gergin. İnsanın gözünden ufacık şey kolaylıkla kaçabilir. İnsan oltasını sallandırınca bir dinleniyor ki. Sergey gülümsedi. Labasov sandığı kadar da kötü değildi galiba. Yalnız dış görünüşü sevimsizdi işte. Olga'yı seviyordu ya. Böyle bir zevke aklım ermiyor dedi Petya. Olduğun yerde çakıl, sonra da sazan balığı yakaladım diye kasıl. Petya çok canlı ve hareketliydi. Kafasından hep dev tasarılar geçirirdi. 26 yaşındaydı. Şimdiden iki kere evlenmiş, boşanmıştı. Ustaca çevirdiği manevralarla sık sık oda ve iş değiştirirdi. Gazeteye girmeden önce ormancılıkla ilgili halk komiserliğinde daha önce de sinema araçları yapan bir fabrikada çalışmıştı. Her hafta gazeteyi canlandırmaya yönelen bir takım yeniliklerle Semyon Ivanoviç'in ödünü patlatırdı. Petya'nın son tasarısını hatırlayan Labasov şu karşılığı verdi. Sen sazan balığı bile tutamazsın. Bu Petya öyle gürültücüdür ki insan bunu balığın yakınına bile sokamaz. Dinamodan farkı yok. Dün ne önerdi biliyor musunuz? Canlı, ortalığı birbirine katacak başlıklar vermeliymişiz. Düşünebiliyor musunuz? Üstelik bizimki sarı basında değil. Bir dinlemeye kalksam, bütün bunları da çok hırslı olduğundan yapıyor. Kısa zamanda ilerlemesi gerekli. Herkes benim gibidir. Buna hırs değil, araştırma zevki derler. Hadi canım sen de. Ben şişmanım, zayıf biri olduğumu söyleyemem. Bir fotoğrafçı anlattı. Adamın birinin resmi çekiliyormuş. Nereden çıktığı belli olmadan Petya ortalıkta belirivermiş. Bütün istediği de resimde görünmek. İlkbaharda hastalandı, bir şey yemiyordu. Doktor ülserden kuşkulandı. Tam 5 kilo verdi bizim Petya. Aklınız alır mı? Zayıflığının ülserle mülserle ilgisi yokmuş. Gudalov'a şeref nişanı vermişler, bizimki kıskanmış. Güç bela kendini topladı. Gudalov'la ilgili sözlerin doğru değil. Tabii adam akıllı, canım sıkıldı, sinirlendim. Ama Gudalov nişanı hak etti. Başlıklara gelince, bu başka iş. Hırsla ilgisi yok. Böyle şeylerle insana ödül vermediklerini biliyorum. Tersine adamı kapı dışarı ediverirler. Ama hiç olmazsa bir kere insan bir şeyler yapmak, gazeteyi canlandırmak istiyor. Mayakovski ne güzel demiş. Yarış bizim tanrımız, yüreğimiz bir davul. Labasov ancak görevinin başında şiir okuduğunu açıkladı. Sergey susuyordu. Natasha utana sıkıla Lermontov'u daha çok beğendiğini söyledi. Bir tek Vasya Petya'yı destekledi. Şiirden pek anlamam, doğru. Ama Mayakovski harika bir tip. Büyük gerilim içinde yuvarlak masanın çevresinde başka şeyler de konuştular. Pogodin'in son oyununu, satranç turnuvasını, tarım sergisinden alınabilen harika limonları, konut sorununu, evlenmeleri, boşanmaları. Konu döndü dolaştı, yeniden çocuklara geldi. Ne zaman öğretilecekti terbiyeli olmaları gerektiği? Oradan savaşa uzandı. Maginot hattı mı yoksa Siegfried hattı mı daha güçlüydü? Çevrelerinde derin bir sessizlik hüküm sürüyordu. Ahududu reçeli masadan güzel kokular saçıyordu çevreye. Sonra Olga'nın açık renk duru gözleri. Başka yerlerde bombaların binaları yıktığına, spikerin sözünü ettiği batan gemilerden arta kalanların sandallarda, sallarda ya da tahta parçaları üzerindeki adamlar gitgide büyüyen dalgalarla boğuştuğuna kim inanırdı? Sonra yorulup sustular. Derken yerkürenin eşi saatin sesi duyuldu. Tatlı bir sesle hayatın uzunluğundan ve uyumundan söz ediyordu. Konuklar gitmişti. Olga ses çıkarmadan ortalığı topluyordu. Semyon Ivanoviç ceketini çıkardı, takma yakasını söktü. Birden oltayla balık tutmaya bayılan tatile çıkmış Labasov beliriverdi. Çok keyifliydi, iyi bir gece geçirmişlerdi. İhtiyar Zamkov haklıydı. Olga gerçekten bir nimetti. Çok yakınında durup kocasına bakan Olga birden, ''Mevkinin başımı döndürdüğünü sanıyorsan aldanıyorsun.'' dedi.